Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 9 Mer 1401, Hicri Kamer'e 4 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 1 Ekim 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Münster Üniversitesi Danışma Konsey Üyesi Sayın Burhaneddin Dağ ile İran'daki son huzursuzluklar üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, İran'daki yabani hayat bölgeleri ve Neşubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Zahidan'da 8 silahlı unsur yakalandı. Komutan Selami Zahidan'da Siyah Cuma cinayeti şehitlerinin intikamı alınacağını belirtti. İçişleri Bakanı İran halkının terörist ve bölücü örgütlerin kiralık unsurların ağzına ağır tokat indireceğini söyledi. BOTAŞ İran'dan Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacağını duyurdu. Hamas, intifadanın sürmesine vurgu yaptı. Ve Biden, Putin'e Amerika müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazır dedi. Şimdi haberler.
Sistan ve Beluçistan vilayeti merkezi savcısı Mehdi Şemsabadi, şimdiye kadar Zahidan'da olaylara kışkırtmaya çalışan 8 silahlı unsurun yakalandığını bildirdi. Zahidan savcısı Mehdi Şemsabadi, bu bağlamda yaptığı açıklamada, bölgede kargaşa çıkardıktan sonra kaçmaya çalışan unsurların istihbaratçılar tarafından takip edildiğine temasla, protestocular ve saldırganların karşıt yapılanmalara bağlı olduğunu ve ülke toprak bütünlüğünü hedef alan yapılanmaların onları desteklediğini söyledi. Yetkili ayrıca güvenlik ve istihbarat güçlerinin silahlı unsurları tam şekilde tespit etmeye çalıştığını ve tespit edilen bazı unsurların yakalanması için talimat verildiğini ifade etti. Savcı Şemsabadi, karşıt grupların amacının Şii-Sünni birliğini bozmak olduğunu, ancak Şii ve Sünni alimlerinin bu yapılanmalardan teberri ettiklerini vurguladı. Dün Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi Zahidan'da bir karakola teröristlerin saldırmasının ardından güvenlik kuvvetleri devreye girerek kontrolü tamamen ele aldı ve şehir halihazırda tamamen sakindir. Sistan ve Beluşistan valisi Hüseyin Müderris Yavani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dünkü karakol baskınında 19 kişinin hayatını kaybederken, aralarında güvenlik kuvvetlerinin de bulunduğu 20 kişi yaralandı. Kimlikleri belli bölücü terör örgütlerine bağlı kaos peşinde olan bazı kişiler, Cuma namazı adı altında bölgedeki karakola taş ve molotof kokteyliyle saldırarak ateş açtı, dedi.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeral Hüseyin Selami yayınladığı mesajında, Zahidan'da dün yaşanan olaylara işaretle Cuma günü bu kentte yaşanan silahlı saldırı sonucu şehit düşen vatandaşların intikamının alınmasının gündemlerinde olduğunu belirtti. Komutan Selami sözlerinin devamında Sistan ve Belüçistan velayetinin sabırlı ve onurlu insanları, küresel emperyalizm ve yabancı güçlerin güvenlik servislerince kiralanan terörist unsurların komplolarına durmadan şehit olana kadar karşı koymaya devam edecekleri için temin etti. Komutan Selami açıklamasının devamında güvenlik yolunda hayatını kaybeden gönüllüler ve devrim muhafızlarının şehadeti dolayısıyla İslam İnkılabı rehberi, İran milleti ve şehit aileleri için tebrik ve taziyede bulundu.
İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi bugün yaptığı açıklamada İran halkının terörist ve bölücü örgütlerin kiralık unsurlarının ağzına ağır tokat indireceğini belirtti. Dün bir grup nizam karşıtı unsur Zahidan'da Mekki cami yakınlarında toplandıktan sonra etrafa ateş etmeye başladı. Bu olay sonucu Sistan ve Beluşistan devrim muhafızları istihbarat komutanı Seyid Ali Musevi başı olmak üzere 19 vatandaş hayatını kaybetti. Silahlı unsurlar ayrıca 3 karakola saldırıp vatandaşları korkutmaya çalıştılar. Teröristler girişimlerinin devamında bir itfaiye aracı, bir acil durum merkezi ve bazı noktaları ateşe verdiler. Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu kente yeniden sükune sağlandı. İçişleri Bakanı Vahidi bugün yaptığı açıklamada İslami İran'ın halkın yardımı ile her geçen gün güçlendiğini ve düşmanların tüm planlarını suya düşürdüğüne temasla halkın terörist ve bölücü örgütlerin kiralık unsurlarının ağzına ağır tokat indireceğini kaydetti.
Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, ordu donanmasına bağlı 86. Eskadranın tüm dünya halklarına barış ve dostluk mesajı ile dünya genelindeki görevinin başladığını duyurdu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Amiral İrani, ordu donanmasının uluslararası denizcilik alanındaki faaliyetlerine değinerek, 2007 yılından itibaren İran deniz aracının deniz korsanlarınca kaçırılması sonrası Ordu Deniz Kuvvetleri denizcilik güvenliği alanına girdi ve bugüne kadar İran'a ait 5000 civarında deniz aracını koruma altına almıştır. İran Silahlı Kuvvetleri yardım talebinde bulunan deniz araçlarına okyanuslarda yardım ediyor. Bu yüzden uluslararası kurumlar bugüne kadar 2 defa Ordu Deniz Kuvvetleri'ni takdir etmiştir, dedi. Deniz güvenliğini hem bölgede ve hem dünyada sağladıklarını kaydeden Amiral İrani, dünya bilmeli ki İranlılar her zaman her yerde olumlu etkinliğe sahiptir. Vatandaşlarımız için en iyi haber onların denizlerin derinliğindeki gücüdür. İran bayrağı dünya denizlerinde dalgalanmaktadır, diye konuştu. Ordu donanmasına bağlı 86. Eskadranın 28 Eylül gününde harekete başladığını ifade eden Amiral İrani, dünya eksenini dolaşarak değerli İran halkının gücünü dünyaya göstermek istiyoruz. Ordu donanmasına bağlı 86. Eskadranın tüm dünya halklarına karşı barış ve dostluk mesajı ile dünya genelindeki görevi başlamıştır. Bu görevde Cemaran, Sahand ve Dena muhriplerimiz faaliyet gösterecek, diye ekledi.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Tahran ziyareti için hazırlık yapıldığını belirtti. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan merkezli Report haber ajansına verdiği röportajda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Musevi Aliyev'in bu yılın sonunda resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret etmeyi planladığını belirtti. İran'ın Bakü Büyükelçisi bazı İranlı şirketler Dağlık Karabağ bölgesinin yeniden inşası için çalışmaya başlayacak, dedi.
İran'ın Türkiye ihracatı arttı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran'ın Türkiye ihracatı 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan son istatistikler Ankara'nın Tahran ile ticaretinin bu yılın ilk 8 ayında %29 büyüdüğünü gösteriyor. 2021 Ocak-Ağustos döneminde 3 milyar 344 milyon dolar olan İran ile Türkiye arasındaki ticaret değeri bu yılın aynı döneminde 4 milyar 332 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'nin İran'a ihracatı 2022 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11 artarak 1 milyar 950 milyon dolara ulaştı. Türkiye 2021 Ocak-Ağustos döneminde İran'a 1 milyar 752 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştı. Bu yılın 8 ayında Türkiye'nin İran'dan ithalatı arttı. Türkiye 2022 Ocak-Ağustos döneminde İran'da 2 milyar 382 milyon dolarlık ürün ithal etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %49 arttığını gösteriyor. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 592 milyon dolara yakın gerçekleşti. İran'ın Türkiye ile olan ticaret dengesi bu yılın 8 ayında 432 milyon dolarla Tahran lehine oldu. Son verilere göre Ağustos 2022'de Türkiye'nin İran'dan ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak 237 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin İran'a ihracatı ise bu ay %1,2 artarak 248 milyon dolara ulaştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. BOTAŞ 2 ile 9 Ekim tarihlerinde İran'dan doğal gaz teslimatı yapılamayacağını duyurdu. Türk medyasına göre BOTAŞ planlı bakım çalışması nedeniyle 2-9 Ekim tarihlerinde İran'dan doğal gaz teslimatı yapılamayacağını açıkladı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada İran-Türkiye doğal gaz boru hattında 2-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır denildi. Açıklamada planlı bakım onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği belirtildi.
Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT2'de Ekim ayında İran sinemasını temsil eden filmler ekrana getirilecek. Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT2, ödüllü ve prestijli iki İran yapımı filmi Ekim ayında ekrana getirecek. Ödüllü yönetmen Vahid Celilvend'in 2017'de beyaz perdeye taşınan filmi, Tarihsiz, imzasız, No Date, No Signature, 13 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da TRT2 ekranlarında yayınlanacaktır. İranlı yönetmen Muhammed Rahimanyan'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu 2016 yılı yapımı İran filmi Sinema Nimkat, 4 Ekim Salı günü saat 21.30'da izleyebilirsiniz.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 538 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.429'a, vaka sayısı 7.549.186'ya çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 148'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.325.962'ye ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkan Yardımcısı Celil İslami, Hint yetkililerinin Çabahar Anlaşması'nı hayata geçirmek için Tahran'a geldiğini duyurdu. Çabahar Limanı, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan ülkelerinin serbest sulara erişimi için en yakın yol sayılır. İslami İran ile Hindistan arasında yapılan üçlü Çabahar Limanı anlaşmasının kaderine işaretle, şimdiye kadar üçlü anlaşmanın %25'inin hayata geçirildiğini ifade etti. Yetkili Hint yetkililerinin gelecek 2 hafta içinde bu anlaşmayı kesinleştirmek ve hayata geçirmek için Tahran'a geleceğini duyurdu.
İran'dan Ermenistan'da Kapan Başkonsolosu'nun görevine başladığı belirtildi. İran'ın Kapan Başkonsolosu olarak atanan Murtaza Abed'in Varami'nin Ermenistan'daki görevine başladığı belirtildi. Daha önce İran'dan Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhşan Zuhuri, Ermenistan'ın Siyonik idari bölgesindeki Kapan şehrinde bir İran konsolosluğu açılması konusunda İran ve Ermenistan arasında devlet düzeyinde bir anlaşma olduğunu açıklamıştı. 29 Aralık 2021'de İran hükümeti Dışişleri Bakanlığı'nın Kapan'da bir başkonsolosluk açılması önerisini de onaylamıştı. Kapan, Türkiye ile Azerbaycan'ın gündemde tuttuğu Ermenistan topraklarından geçmesi istenen Zengezur Koridoru'na yakın bir kent.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 3 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri 2 yılı aşkın bir süredir PKK ile mücadele bahanesiyle Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenlemekte. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı yeni açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde 3 PKK üyesinin hedef alınarak öldürüldüğü bildirildi.
Hamas Kudüs intifadasının ruhunun Batı Şeria ve Kudüs'te direnişini sürdüren Filistinlilerin akıllarında ve gönüllerinde yenilenerek varlığını devam ettirdiğini bildirdi. Hamas, Kudüs kentindeki sözcüsü Muhammed Hammad'ı aracılığı ile yaptığı açıklamada Cenin kentinde ve Cenin kampında Nablus'un Cebelun Nar bölgesinde Batı Şeria'nın tüm kentlerinde ve köylerinde Filistinli direnişçilerin gösterdikleri kahramanlığın Mescid-i Aksa'da nöbet tutanların Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına karşı koymalarının intifada ruhunun ateşinin ancak Kudüs ve Mescid-i Aksa işgalden kurtulunca söneceğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Hamad'ı işgalcilerin ve fanatik Siyonistlerin saldırılarını ve ihlallerini artırdıkları bu günlerde Filistinlilerin Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunma mücadelesinde önemli bir dönüm noktası teşkil eden Kudüs İntifadası'nın 7. yıl dönümünü andıklarını söyledi. Kudüs İntifadası şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Hamad'ı, şehitlerin kanları intifada meşalesinin yanmaya devam etmesine ve işgale karşı direnişin sürmesine sağlayacak dedi. Hamad'ı Filistin halkını da selamlayarak işgal güçlerine ve Yahudi yerleşimcilere karşı her türlü yolla direnişe devam etmelerini istedi. Kudüs intifadası fanatik Yahudi yerleşimcilerin Nablus'ta Devabişe ailesini yakarak katretmelere ve izzetine Kassam Tugaylarının ıtamar eylemiyle misillemede bulunması üzerine 1 Ekim 2015'te başlamıştı.
Kuzey Kore'nin Japon denizi istikametine doğru 2 yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Pyongyang yönetimi bir hafta içinde 4. füze denemesini gerçekleştirirken ülkenin bu yılki füze denemelerinin sayısı ise 22'ye ulaştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore'nin Japon denizi istikametine doğru 2 yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi. Güney Kore ordusu füzelerin Sunan bölgesinden yerel saatle 6.45 ila 7.03 arasında ateşlendiğini açıkladı. Japonya hükümeti de füze denemesini doğrularken füzelerin Kuzey Kore'nin batı kıyısı yakınlarından fırlatıldığı ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düşmeden önce maksimum 50 kilometre irtifa ile yaklaşık 350 ila 400 kilometre arasında yol kat ettiği bildirildi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporje bölgelerinden Rusya'ya bağlamak için düzenlediği referandum sonuçlarını eleştirdi. Biden, NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmayı hazır olduklarını söyledi. Beyaz Saray'da basının karşısına çıkan Biden, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye'de düzenlenen referandum ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu bölgelerin Rusya'ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzalaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Biden, NATO müttefiklerinden Putin ve onun pervasız sözleri ve tehditlerinden yılmayacağını iddia ederek bizi korkutmuyor ve korkutamayacak diye konuştu. Putin'e karşı koyma kararlarında birleşen NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduğuna işaret eden Biden, şunu tekrar söylemek istiyorum. Amerika, NATO müttefiklerimizle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya tamamen hazırız. Sayın Putin, her karışının ne olduğunu yanlış anlamayın dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü dolayısıyla yolladığı kutlama telgrafında iki ülkenin başarılı bir şekilde işbirliği yaptığına dikkat çekti. Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderdi. Kremlin'in sitesinde yayınlanan telgraf metinde Rusya-Çin ilişkileri kapsayıcı ortaklık ve stratejik işbirliği ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor. Uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde işbirliği yapıyoruz. Daha demokratik ve adil bir dünya düzeni kurmak, günümüz tehditlerine ve zorluklarına karşı koymak için güçlerimizi birleştiriyoruz ifadelerine yer verildi.
Ve öfkeli İngilizler, ülkenin çeşitli kentlerinde enerji fiyatının 3 katına çıkarılmasını protesto ederek faturalarını ateşe verdiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Ukrayna'nın 4 bölgesinin Rusya'ya ilhakı konusunda. Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın 4 bölge başkanının katıldığı törenle bu bölgelerin Rusya topraklarına ilhakına ilişkin belgeyi imzaladı. Bu törende Putin, Donetsk ve Luhansk, Herson ve Zaporojye bölgelerindeki insanların net bir seçim yaptığına dikkat çekerken, Kiev'in bu bölgelerin halkının seçimine saygı duyması gerektiğini vurguladı ve barış ancak bu şekilde sağlanabilir dedi. Rusya Devlet Başkanı şunları ekledi. Kiev rejiminden savaşı derhal durdurmasını ve müzakere masasına dönmesini istiyoruz. Rusya, Ukrayna ile müzakereye hazır. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 4 bölgenin Rusya'ya ilhak edilmesine tepki olarak şunları söyledi. Kiev, Vladimir Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece bu ülkeyle müzakere etmeyecek. Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgenin Rusya'ya resmi olarak ilhakı 8. ayına giren Ukrayna'daki savaş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Rusya bağımsız olarak tanıdığı sözde özerk Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini desteklemek için özel bir askeri operasyon şeklinde Şubat 2022'nin sonunda Ukrayna topraklarına girdi. Fakat savaşın devam etmesiyle birlikte seyri ve Moskova'nın hedefleri de durum ve şartların değişmesiyle giderek değişti. Rusların Ukrayna'nın güneydoğu, doğu ve kuzeyinde harekatlarına başlamış ancak kuzey cephesindeki geri çekilme sonrası hareketlerini doğu ve güneydoğu cephelerine kaydırmış ve son zamanlarda Ukrayna'nın 4 ilinin büyük bir kısmını ele geçirerek doğuya yönelik harekatını yoğunlaştırarak bu bölgeleri Rusya'ya ilhak etmek için referandum yapılmasını önerdi. Sonunda ise Putin bir kararname imzalayarak Herson ve Zaporojye'nin bağımsızlığını iki bağımsız bölge olarak tanıdı. Böylece referandum sonrası bu bölgelerin ilhakı için yasal bir sorun ve engel kalmadı.
Ele alınması gereken önemli bir nokta, Amerika liderliğindeki Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmasını engelleme bağlamındaki büyük başarısızlığıdır. Batılılar, Ukrayna hükümetine 25 milyar dolardan fazla kara ve hava silahı füze, top, zırhlı araç, insansız hava aracı ve çeşitli lojistik malzeme sağladı. Amerika ve NATO'nun umudu Ukraynalıların bu yardımları kullanmasıydı. Böylece savaşın gidişatını değiştirebilecekleri ve Moskova'yı Ukrayna topraklarından çekilmeye zorlayabilecekleri zannediliyordu. Ancak Rusya bu dört bölgede kontrolü altındaki alanları tamamen ele geçirmeye odaklanarak görünüşe göre uzun süreli kafasındaki amacı gerçekleştirmek isteyen Amerika ve NATO'yu hayal kırıklığına uğrattı. Batılıların buna tepkisi de dikkate değerdir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın dört bölgesinin Rusya'ya ilhakını tanımadığını vurgularken bu konunun NATO'nun Ukrayna'yı destekleme kararını ve kararlarını değiştirmeyeceğini iddia etti. Stoltenberg, bu askeri ittifak asla Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmeyecek dedi. Amerikalı yetkililer Ukrayna'nın dört bölgesinin Rusya'ya ilhakına karşı çıkarak Ukrayna'ya silah desteğinin devam ettiğini vurguladı. Ancak şimdiye kadar tespit edildiği gibi bu yardımlar savaşta Kiev lehine kesin bir değişikliğe neden olmadı ve bu ülkenin dört bölgesinin Rusya'ya ilhakını engelleyemedi. Şimdi Kiev hükümeti korkunç bir durumla karşı karşıya. Bir yandan Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde savaşın devam etmesi Moskova'nın sert tepkisine neden olurken, diğer yandan başta Amerika olmak üzere Batı'nın baskısı nedeniyle askeri harekatın durdurulması mümkün olmayacaktır. Bu şekilde mevcut krizin en büyük kaybedeni Washington ve ortaklarından Rus karşıtı kampanyasının yanı sıra Batı silahlarını test etmek için bir alan haline gelen ve herhangi bir umut vaat etmeyen Ukrayna'dır. Aslında Batı'ya güvenmek Ukraynalılar için çok pahalıya patladı.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Nikaragua'nın Amerika ile siyasi yüzleşmesi konusunda. Nikaragua hükümeti Orta Amerika bölgesinde Amerika'nın politikalarına karşı protesto ve mücadelenin devamında bu ülkenin yeni büyükelçisinin ülkeye girişine izin vermedi. Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Amerikalı meslektaşı Antony Blinken'e bir mektup göndererek şunları yazdı. Nikaragua hükümeti yasal yetkilerini kullanarak ve ulusal egemenliğinin çerçevesinde yeni Amerikan Büyükelçisi Hugo Rodriguez'in Nikaragua topraklarına girme iznini hemen kaldırdı. Rodriguez geçtiğimiz günlerde Amerika Senatosu'ndaki duruşmada Amerika Büyükelçisi olarak Nikaragua'nın gidişatını değiştirmek için olası tüm ekonomik ve diplomatik araçların kullanımına destekleyeceğini söyledi. Ardından Nikaragua hükümeti bu sözlerin müdahaleci ve saygısızca olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığı da Nikaragua hükümeti gücünü ve ulusal egemenliğini kullanarak Rodriguez'in iznini derhal iptal edecektir ifadelerde bulundu. Nikaragua uzun süredir Amerika'nın müdahaleci ve düşmanca eylemlerine maruz kalıyor. Bu gelişimler özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması ve Daniel Ortega'nın yeniden kazanmasının ardından zirveye ulaştı. Bu ülkenin seçimlerinde Ortega oyların %75'inden fazlasını alabildi. Ancak Washington yetkilileri bu seçimleri adil olmayan ve antidemokratik olarak değerlendirdi. Sonuçta Amerika hükümeti Ortega ve Nikaragua yetkililerine karşı çeşitli misilleme girişimlerinde bulundu. Amerika Başkanı Joe Biden, Ortega ve bakanlarına karşı insan hakları iddialarda bulunarak en başından beri Nikaragua üzerine baskı kurdu. Bu bağlamda Biden yönetimi, Daniel Ortega, eşi ve bazı Nikaragualı bakan ve yetkilinin Amerika girişini yasakladı ve Amerika Hazine Bakanlığı da birçok Nikaragualı yetkiliye ve ülkenin federal kurumlarına yaptırım uyguladı.
Uruguaylı analist Federico Villanueva şöyle diyor, Latin Amerika 20. yüzyılda birçok kez farklı biçimlerde Amerikan müdahalesine maruz kaldı ve şimdi Washington diplomatlar aracılığı ile daha ince taktiklerle askeri ve ekonomik korumaları değiştirmeye çalışıyor. Washington'un Nikaragua'nın meşru ve yasal başbakanı Dennis Moncada geçtiğimiz günlerde Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinden siyasi hakimiyet kazanmak için diğer ülkelerin iç politikalarını etkilemeye çalışarak kendilerine karşı saldırgan adımlar attığını belirtti. Washington'un Nikaragua üzerinde baskı kurma politikalarına ve ülke yetkililerine karşı düşmanca tavırlar takılması ve çeşitli yaptırımlar uygulamasına rağmen Nikaragua ve bölgedeki diğer solcu ülkeler Amerikan politikalarına teslim olmaya yanaşmıyorlar. Son aylarda ve Rusya-Ukrayna savaşında bile Latin Amerika ülkelerinin çoğu Washington'un politikalarına uymadığı ve yaptırımlara uymamaya çalıştı. Aslında Nikaragua gibi ülkelerin yetkilileri halkın desteğine ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirmesine güvenerek durumu kontrol etmeyi ve Amerika yaptırım politikalarının etkisini azaltmayı başardı. Ortega Washington'un bazı Nikaragualı yetkililere yaptırım uygulama kararına tepki olarak bu yaptırımların kendi hükümetine engel olmayacağını vurguladı. Nikaragua hükümeti Amerika'nın ülkenin iç işlerine sürekli müdahalesini kınadı ve Washington'dan kaba, korkakça ve nefret dolu politikalarına son vermesini istedi. Aslında Amerikalı yetkililerin konumu ve tutumu Washington'un özellikle Latin Amerika ülkelerindeki Amerikan karşıtı akımların ve girişimlerin ve duyguların büyümesine karşı öfkenin giderek arttığını daha fazla buna tahammül edemediğini gösteriyor. Yıllardır Washington'un politikalarına tabi olan bu bağlamda birçok ülke artık sadece Amerikan politikalarına karşı gelmekle kalmıyor. Amerika'nın düşmanca ve insanlık dışı politikalarına karşı tavır alıyor. Bu da Amerika'yı kızdırıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la nataka an tabanna bi
Iranci terörizmine i vushim ochenye
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, son günlerde İran'ın çeşitli şehirleri, kraliyet yanlarının ve muhalif medya elinin bariz bir şekilde görüldüğü bir güvensizliğe sahne oldu. Çeşitli konulara itiraz tabii ki her ülkede herkesin hakkıdır ve İslam Cumhuriyeti de bu hakkı tanımıştır. Ancak protesto kaosa dönüştüğünde ve insanlar bu duruma kurban gittiğinde hikaye ve olaylar değişiyor ve kargaşa ve kaos sıradan vatandaşların yaptığı bir şey değildir birçok vatandaşa göre. Olaylar nizamın düşmanları ve muhalifler tarafından tasarlanıyor. Son günlerde bu konu ve özellikle Batı medyasının İran'daki bu kaoslara destek vermesi ve yaşanan olayların İran tarafından ve aslında dışarıdan nasıl görüldüğü konusunu bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktaracağız. Bugün sohbetimizde Mister Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz, saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet. Sağ olun. Olayların seyri hakkında kısaca ben bir açıklama yapayım.
Tabii efendim.
15 gün önce, 20 gün önce bu nükleer anlaşma ile ilgili Amerika'dan bazı açıklamalar yapıldı. İşte baskı uygulandı Amerika'ya, İran'ın bölgedeki efendime söyleyeyim etkinliklerine, faaliyetlerine karşın koyacaktınız. Bunu anlaşmaya yerleştirecektiniz ama anlaşma metninde bu konular ve İran'ın savunma durumu veya füzeleri falan yer almadı. Niye? Amerikan yetkili dedi ki biz başka yollarla İran'ın bölgedeki nüfuzunu kırmaya çalışacağız. Şimdi bu olayları ben o perspektiften ele alıyorum. Bu bir. İkincisi, Irak'ta bu sene yani fevkalade büyük bir Erbayin yürüyüşü tertiplendi. Daha ondan önce bir fitne oldu. O fitne etkisiz hale getirildi. Tabii bütün bunların kimin tarafından desteklendiği ve tasarlandığını herkes biliyor. Bakın, dünya özgür basından, efendime söyleyeyim, bilgi akışından, terbest bilgi akışından bahsediyor. Ama Kerbela'da 21 milyon, 22 milyon insan toplanıyor. Hiçbir yansıması yok. Hiçbir, yani Batı televizyonlarına baktım, hiçbirisi bir 5 dakika, bu başka bir yerde olsaydı onlarca gün onu yayınlayacaklardı. İnsanlık tarihinde böyle bir şey görülmemiştir. Öte yandan İran'daki olaylardan sonra cuma namazı veya peygamberin vefat günü yine milyonlar sokakları doldurdular. Buradaki basından yine hiçbir haber yok, hiçbir görüntü yok. Bu da Batı dünyasının ne kadar, yani hakikaten bu sloganlarında işte özgürlüktür, serbest bilgi akışıdır, insan haklarıdır ciddi olduğunu biz görüyoruz. Hatta dün Afganistan'da yani 30-40 tane kız çocuk öldürüldü, masum. Yani çok basit bir haber diye geçtiler. O kadar bir haber, yani bir kınama dahi söz konusu değildir. Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan biz hakikaten biraz yani ahzap savaşı aklıma geliyor. Yani şahçılarla yani monarşi taraftarları, efendim mesela sosyalistler, Kürtler, liberaller ve tekfiriler nasıl birleşiyor? Yani ortak paydaları nedir? Ortak payda İslam düşmanlığı. Çünkü bir hareketi değerlendirdiğimizde iki hususa dikkat etmeliyiz. Yani dillendirilen sloganlar nedir? Ve bu hareketin arkasında kimler vardır? Kimler dayanışma gösteriyor? Kimler destek gösteriyor? Ve atılan sloganlar nedir? Biz gördük yani ülke içerisinde, ülke dışında ve hatta bulunduğum bu camide dahi, ya buraya da camiye de saldırı yapıldı. Daha bir ay önce caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı ve başka yerlerde iffete aykırı, ahlaka aykırı yani birçok davranışlar sergilendi. Bunlar televizyonlarda, sosyal medyada oldukça var. Şimdi bu Arap ülkelerinde biz gördük zaten spontane hareketler, efendim bazı tahriklere kapılıyor. Gençler geliyorlar sokaklara. Bu hareketin lideri kimdir, önderi kimdir, programı nedir, ne yapmak istiyor? Arap ülkelerinde olduğu gibi bir Arap baharı diye tutturdular. Haydi efendim mesela devireceğiz, kıracağız. Yani bütün memleketlerde tabii ki barışçıl yürüyüş herkesin hakkıdır, itiraz herkesin hakkıdır. Ama kamu malına zarar vermemek şartıyla güvenlik güçlerine, kaç tane güvenlik güçleri öldürüldü? Dünyanın neresinde bu kabul edilebilir? Amerika'da polis yılda 1000 kişiyi öldürüyor. Biz bu tepkileri görmüyoruz. Başka ülkelerde, aynı günlerde diğer ülkelerde onlarca genç yani öldürüldü, öldürülüyor. Yine biz görüyoruz ki herhangi bir tepki, herhangi bir şey söz konusu değildir. Biz bunu tabii bir de gelişmelere de bağlı olarak değerlendirmeliyiz. Yani Ukrayna Savaşı'ndan tutun, bölgedeki gelişmelerden tutun, Doğu-Batı arasındaki yani sürtüşme, efendime söyleyeyim, güç kayması, bütün bunlar bu olaylarda etkilidir. Çünkü İran'ın coğrafik konumu, İran'ın enerji alanındaki yani etkinliği gelişmelerle birlikte daha iyi anlaşılıyor. Ama kendi kontrollerinde olabilecek yani bir İran, bu da tabii ki imkan dahilinde değil de İran halkı gerekli olan cevabı vermiştir, desteğini sunmuştur ve belli bir sürede belki yani bu sıkıntılar birkaç gün daha devam eder, öyle tahmin ediyorum. Ondan sonra son bulacaktır, birkaç sene sonra yine başka. Çünkü her iki yılda, üç yılda, dört yılda bir kıvılcım tutuşturuyorlar, bir bahane.
Evet.
Ve o bayan da kurban olmuştur, yem olmuştur, kurban olmuştur. Daha onun adli tıp raporunu beklemeden, mahkeme kararını beklemeden, yani onu bahane ederek, efendim vur, kır, yak, yık, yani bunu hiçbir hükümet, hiçbir, ama bu yakmalara ve yıkmalara Avrupa basını hiç değinmiyor. Yani hiç değinmiyor, bu kadar yakma, yıkma, bu kadar güvenlik görevlisine saldırı, insanlara saldırılar yapıldı. Hangi ülke buna tahammül eder? Biz gördük İngiltere'de bunlar dinlemeyince, yani İngiltere polisi zor kullandı ve 90, Norveç polisi de dün zor kullandı ve 90 kişiyi içeriye attı. 90 kişi, İran'daki evet. olaylarda 900 kişi içeriye atılmış. Prosentüel olarak baktığımızda Norveç'teki tutuklamaların çok çok altındadır bu, yani %50'lik olarak hesapladığımız.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Müstir Üniversitesi Danışma Konseyyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla İran'da son sıralarda yaşanan huzursuzluklar konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü bu konuda yarınki yayında sizlere sunacağız. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan meseleleri özel temsilcisi Kabil'de yaşanan patlamanın ardından Afganistanlı yetkililerle görüşmesinde İran'ın Afganistan halkına yardım etmek için hazır olduğunu vurgulaması, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın maddelerine göre herhangi bir sınırdan saldırı eylemlerine karşı kendi ulusal güvenliğini koruma hakkını esas alarak kesin ve sağlam bir şekilde her türlü terör eylemine karşı mücadele edeceğini belirtmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bahreyn İslami Hareket Lideri Şeyh İsa Kasım bu ülkedeki sözde parlamento seçimlerinin Bahreyn halkı için bir felaket olduğunu vurguladı. Şeyh Kasım, halife rejimi seçimlerinin göstermelik olduğunu ve seçimleri halkın özgürlüklerini kısıtlamak için bir malzeme olarak kullandığını belirtti. Şeyh Kasım, Bahreyn halkından bu ülkenin parlamento seçimlerine katılmamalarını isterken, seçimlere katılmak isteyenlerin bu eylemden vazgeçebilmeleri için akıl ve vicdanlarına başvurmalarını umduğunu ifade etti. Şeyh Kasım geçen ay 20 Haziran'da bu ülkenin parlamento seçimleriyle ilgili olarak şunları söyledi. Eğer müstakbel parlamentonun halkını değil de Bahreyn hükümetini temsil etmesi gerekiyorsa bu kadar yaygara ve seçim safsatası neden? İnsanları rahat bırakın. Bu arada önümüzdeki Ekim ayında Bahreyn'de parlamento seçimlerin yapılması planlanıyor. Ancak 2011'in başlarındaki halk protestolarının başlamasından bu yana bu ülkede işleri iyileştirmek için umut verici hiçbir önlem alınmadığı ve halkın taleplerine cevap verilmediği için muhalefet partilerinin birçoğunun seçimleri boykot etmesi bekleniyor.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakiri'nin Amerikalıların İran İHA'larına karşı bir eylemde bulunması durumunda İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin bu düşmanca eyleme yanıt vereceğine vurgulaması, Amerika'nın İran petrol ihracatına yönelik yeni yaptırım uygulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde İran'da dış yatırımın artmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'da yeni hükümetin iş başına gelmesiyle beraber komşularla ilişkilerde iyice gelişmeye başlamış durumda. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği ve komşu ülkelerle ekonomik etkileşimleri güçlendirmek dış yatırımında artmasına yol açtı. Bu bağlamda Ekonomi Bakanı Yardımcısı Ali Fikri, İran medyasına verdiği röportajda son bir yılda 4 milyar 800 milyon dolar dış yatırım yapıldı diye konuştu. Fikri açıklamasının devamında bu süre içerisinde 8 milyar 900 milyon doları aşkın dış yatırım ruhsatı verildi. Ancak pratikte kademeli olarak 4 milyar 800 milyon dolar kadar projeleri başlandı dedi.
Hemşeri gazetesinde Siyonist rejim medyasının İran'ı çökertme hayallerinin bir kez daha suya düştüğüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Son birkaç günde İran'da dış mihraklar tarafından tetiklenen kargaşalar üzerine yoğunlaşan Yahudi basın yayın organları gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Tel Aviv güvenlik organlarının İran yönetimini değiştirme konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını açık bir ifadeyle belirtiyorlar. Siyonist İsrail kanalı 13 televizyonu askeri yorumcusu Ever Hiller, önceki İsrail güvenlik organının İran'daki gelişmeleri takip edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine, evet, İran'dan gelen görüntüler üzerine bu ülkenin içeriden çökme halinde olduğu her zamanki hayal ortaya çıkıyor. Böyle bir özlem İmam Khomeini'nin liderlik ettiği 1979 devriminden beri var, dedi. Hiller ayrıca, fakat geçen salı akşamı İsrail'in güvenlik organı yetkilileriyle yaptığımız sohbetten sonra şunu söyleyebilirim ki onlar bu protesto olaylarının değişime yol açabileceği konusuna umutsuz bakıyorlar ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemek için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin devam etmesi
ve Orta Asya'da sınır anlaşmazlıkların devam etmesi ve ithamların savunulması.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçleri Ermenistan topraklarını terk etmeli ve ilk baştaki mevzilerine geri dönmelidir. Ermenistan Başbakanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te düzenlenen ortak basın toplantısında ayrıca şunları belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı olarak Fransa bu konseyin yeni gündemini belirlemiştir. Cumhurbaşkanı Macron'un desteğiyle Güvenlik Konseyi'nin gündemi Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik tecavüzü konusu olmuştur.
Fransa Cumhurbaşkanı da söz konusu basın toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile son görüşmelerini atıfta bulunarak şunları ilan etti. Aliyev, Kafkasya'daki istikrarsızlıklara son vermek ve bir çözüm bulmak istediğini söylüyor. Ancak tehdit altında ve zor kullanarak barış yaratmak imkansız ve sonuçsuzdur.
Bakü hükümet yetkililerinden özellikle İlham Aliyev'in son zamanlardaki tutumları tuhaf ve büyük ölçüde dikkate değer. Bakü yetkilileri, Fransa Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere, Batılı hükümet yetkilileriyle yaptıkları son görüşmelerinde açıkça ve herhangi bir kısıtlama veya sansür olmaksızın ateşkesi ihlal ettiklerini ve hatta Ermenistan topraklarını işgal ettiklerini itiraf ediyor.
Bu olaylar Bakü yetkililerinin son 30 yılda Ermenistan'ı her zaman ateşkesi ihlal eden ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını işgal eden bir ülke olarak tanıtmaya çalıştığı bir sırada gerçekleşmektedir. Geçen aya kadar bile İlham Aliyev hükümetinin Ermenistan'a yönelik politikası pek değişmemişti. Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri son zamanlarda resmi tutumlarını değiştirdiler. Örneğin Bakü yetkilileri son sıralarda Ermenistan topraklarının işgalinin Erivan hükümetinin provokasyonlarına bir cevap olduğunu açıkladılar.
Bu açıklama Ermenistan topraklarının bazı bölümlerinin işgalini teyit etmek anlamına geliyor. Aynı zamanda bu yılın başında Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kurumu Minsk grubunun feshedilmesine vurgu yapmıştır. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Cumhurbaşkanları Güney Kafkasya için güvenlik düzenlemeleri olarak 3+3 formatını ilan etmiştir ve bu güçlü güvenlik düzenlemelerini Minsk Arabuluculuk Grubu'nun yerine getirmiştir.
Son 30 yıldır her zaman gündeme getirilen bu formata dayanarak, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez olarak bu formatı Güney Kafkasya'da barış sağlamak için en uygun alternatif olarak değerlendirdi. İran ve Türkiye Rusya ile birlikte Güney Kafkasya'daki barış sürecinde işbirliği yapacak. Aslında Amerika ve Fransa'nın kaldırılmasıyla İran ve Türkiye bunların yerini geçecek. Güney Kafkasya bölgesinin 3 ülkesi olan Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan'da bu formatta yer alıyor.
Bu gerçeklere göre uzmanlar Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan ve Fransa ve Amerika gibi bazı batılı hükümetlerle Kafkasya meseleleri alanında perde arkasında ve medyadan uzakta anlaşmalar yapmış olma ihtimalinin olduğunu söylüyorlar.
Tahran Radyosu.
Ermenistan'da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bir koridor alınmasının Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Türk mevkitaşının en önemli hedeflerinden biri olduğunu söylemek gerekir. Ermeni yetkililer özellikle bu ülkenin başbakanı Bakü'nün bu talebine karşı olduklarını defalarca vurguladı. Çünkü koridorun teslim edilmesi sonucunda Ermenistan ile İran sınırı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'ye devredilecek ve bunun sonucunda Ermenistan zor durumda kalacaktır. Aynı zamanda bu ülkenin yok olmasına her zamankinden ziyade zemin hazırlayacaktır.
Aynı zamanda Bakü makamlarının özellikle son 2 yıldaki davranışları İlham Aliyev hükümetinin 2. Karabağ Savaşı'ndaki önceliğinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarından kurtarması olmadığı Bakü yetkililerinin yabancıların tavsiyesi üzerine bölgenin sınırlarında ve jeopolitiğinde değişiklikler yapmak peşinde olduğu izlenimini yaratmakta. Aslında 2. Karabağ Savaşı, yabancıların bazı faillerini Güney Kafkasya bölgesine dayatmak için bir bahane olmuştu.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önde gelen ve Müslüman analistlerinden Orhan Muhammedov, Müslüman Millet kanalıyla görüşmede şunları söyledi. Batı hükümetleri ve Kuzey Atlantik Anlaşması NATO, Ermenistan'ın güneyinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridor teslim etme planıyla Güney Kafkasya bölgesinde kardeş öldürmek ve savaş yaratmak ve İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında çatışma yaratmak için Ukrayna Savaşı'na benzer bir senaryo hazırlamışlardır.
Güney Kafkasya bölgesindeki yabancı hükümetlerin ve ırkçı İsrail rejiminin bu politikasının ifşa edilmesi, bu grup yabancıların Kafkasya'da barış peşinde olmadığı gibi Güney Kafkasya bölgesinde savaş ve kaos yaratmak için bir fırsat aradıkları anlamına geliyor. Gelen bir özet olarak şunları söylemek gerekiyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan topraklarının karşılıklı olarak işgal edilmesi konusu bu bölgede hala ciddi sorunlardan biri ve gerilimin ve askeri çatışmaların ortaya çıkmasının ana bahanelerinden biri olarak kabul ediliyor. Karabağ münakaşasının tarafları işgal edilmiş topraklarını özgürleştirmek için savaş alanına çıkarken aynı zamanda daha yüksek bir askeri güce sahip olduklarını göstermek için diğer tarafın topraklarını işgal etmektedirler.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'ın tekfirci terörist unsurları kullanma ithamlarına tepki gösterdi. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri açıklamalarına tepki gösterdi.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı bu sahte ve sahteciliğe dayalı açıklamalar, gerçekleri saptırmaya yönelik açıklamalar, kamuoyunu saptırmaya yöneliktir. Bu tür sözler iki ülke içinde bu zor koşullarda gerginlik kaynağı olacak. Bunun sorumluluğu bu açıklamaları yapanların vicdanına aittir. Açıklamasında bulundu.
Bu bağlamda Kırgızistan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri İman Gulov, olağanüstü toplantıda Tacikistan ile sınır gerilimleri hakkında şunları söyledi. Bazı Kırgız askerleri vahşice öldürüldü ve bu olay muhtemelen bu çatışmalarda aşırılıkçı ve terör örgütlerinin güçlerinin varlığının bir işaretidir. Kırgızistan ve Tacikistan'da yayınlanan resmi istatistiklere göre son sınır çatışmalarında 40 Kırgız sınır askeri öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Öte yandan Tacik tarafı da 60 sınır muhafızını kaybetti ve 140 kişi de yaralandı. Sonuçta kısa süreli bir sınır çatışması sırasında iki komşu ülkenin 300'den fazla askeri öldü ve yaralandı. Orta Asya'da Sovyetler Birliği'nden bağımsız hale gelen, hepsi birbirine komşu olan 5 cumhuriyetin son 30 yılda her zaman diğer komşu ülkelerle ortak sınırlar konusunda sorunlar yaşadığını göz ardı etmemeliyiz. Esas olarak bu çatışmalar ölümlere ve can kayıplarına neden olmuştur. Yani Orta Asya ülkelerinin sınır alanlarının olmaması ve sınırlarının belirsizliği bu ülkelerin sınır muhafızlarının birçok kez birbiriyle çatışmalarına yol açmıştır.
Sınır çatışmalarının tarzından ve kullanılan silahların türünden savaşın tarafları arasında olup bitenlerden yola çıkarak şunu söylemek gerekir ki sınır çatışmalarının temel kökleri bu ülkelerin geçmiş tarihlerinden gelmekte. Orta Asya Cumhuriyetlerinin sınırları üzerindeki anlaşmazlıklar, Sovyetler Birliği politikacıları tarafından belirlenen bu ülkeler arasındaki sınır çizgisinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 30 yıllık bağımsızlıktan sonra bu bölge ülkelerinin sınır sorunları ciddi bir şekilde devam ediyor. Bu gerilimlerin ortaya çıkması yabancı egemen ülkelerin Orta Asya'da varlıklarını ve etkilerini tesis etmelerini kolaylaştırmaktadır.
Orta Asya sorunların birçok analisti ve uzmanına göre bu bölge ülkelerinin sınır sorunlarının devam etmesinin ve bu zararlı sorunların kalıcı olmasının asıl ve gerçek nedeni Orta Asya Cumhuriyetlerinin başkalarının sınır anlaşmazlıklarını sona erdirmek için siyasi irade göstermemelerinden kaynaklanmaktadır. Stratejik meselelerin uzmanlarına göre Avrasya'nın kalbindeki Orta Asya'nın jeopolitik ve geniş bölgesi nispeten sakin görünüyor. Ancak Sovyetler Birliği'nden kalan sınır ve etnik farklılıkların varlığı bu bölgeyi her an patlayabilecek sönmüş bir yanardağ haline getirmiştir.
Aslında görece sakin olmasına rağmen Orta Asya bölgeleri her an güvensizlik ve istikrarsızlık yaşama olasılığına sahiptir. Yani mevcut durumun devam etmesiyle birlikte Orta Asya bölgesi küller altındaki bir ateş gibi hareket etmiş ve her an bir güvensizlik ve istikrarsızlık ihtimali yaşama potansiyeline sahip olmuştur. 1991 yılında Sovyetler Birliği çöktüğünde Sovyetler döneminde ekilen ihtilaf ve ayrımcılık tohumları da yeni kurulan cumhuriyetlerde kaldı. Şimdi Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan bu cumhuriyetler sınır anlaşmazlıkları da dahil olmak üzere geçmişten kalan bir yığın sorunla karşı karşıyalar ve sürekli bu sorunlarla mücadele ediyorlar. Bu arada Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu Orta Asya bölgesi sınır sorunları nedeniyle ilişkilerinde sürekli değişiklik yaşamakta ve bu sorun Orta Asya'ya bölgesel ve bölge dışı güçlerin taraflı mücadelelerine mazeret oluşturmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Kafkasya ve Orta Asya Gelişmeleri isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri.
Muhterem dinleyiciler, bir önceki programda Kamışlı'nın milli parkı ve yaban hayatı sığınağını tanıtmıştık sizlere.
Programın bu bölümünde İsfahan'ın bir diğer doğal turistik cazibesi olan Külah Gazi Milli Parkı ve yaban hayatı sığınağı ile tanışıyoruz. Bu park yaklaşık 48 bin hektarlık bir alana sahiptir ve bunun 3500 hektarı yaban hayatı sığınağıdır. Bu bölge ekolojik çeşitliliği, biyoçeşitliliğin korunması, genetik kaynakların korunması ve doğal dengenin yaşatılması, endüstriyel faaliyetlerden ve nüfus arızalarından kaynaklanan anormalliklerin azaltılması, dağlık alanların ve kır tepelerinin güzel manzarasına sahip olması, çeşitli bitkilerin ve çeşitli hayvansal yaban hayat türlerinin varlığı ve bilim, araştırma, ekonomi ve turizm amaçlı kullanımlar nedeniyle ulusal parkın varoluşsal değerine sahiptir.
Uygun bir ekosistemin ve önemli habitatların varlığı Avcılık Denetleme Yüksek Konseyi'nin bir düzenleme ile 1967'de külahgazi dağlık alanlarını külahgazi koruma alanı olarak ilan etmesine neden oldu ve birçok iniş çıkıştan sonra nihayet 1995 yılında sürekli takip ve en az çatışmayla yani gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde herhangi bir avlu ve üst yapı bulunmaksızın ve İsfahan ili Göçebeler İşleri Genel İdaresi yoluyla ve İsfahan ili yetkililerinin onayı ile göçebelerin iskanına yönelik öngörülmüş olan kredilerle İsfahan ili Tarım Konseyi üye kurumları tarafından hayvancıların sorununun çözülmesiyle Şubat 1998'de Milli Park olarak tanıtıldı.
İsfahan Külahgazi Milli Parkı özel koşullar nedeniyle uzun süredir yaban hayatı habitatı olmuştur ve uzun bir geçmişe de sahiptir. Şah Abbas Safevi döneminden itibaren ve sonrasında özellikle Kaçar döneminde bu bölgenin dağları padişahlar için özel avlanma yerleri olarak kabul edilirdi. 19. yüzyılın sonlarında İsfahan hükümdarı Zellul Sultan kitabında Külahgazi ve Şah Kuh'tan zengin ve güzel avlanma yerleri olarak bahsetmiştir.
Bu bölgede Mahdeş Sıra Dağları'ndan bir parçası olan Külahgazi adlı bir dağ var. Bu dağın en yüksek zirvesi 2534 metre yüksekliğindedir. Korunan yaban keçisi sürüleri tarafından kullanılan bu dağın yamaçlarında çok sayıda pınar bulunuyor. Dağcılar bu dağa tırmanmak için İsfahan, Şehriza yolu üzerinde İsfahan'ı yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Laşlar Dağ geçidini sıklıkla kullanırlar. Bu dağın birçok kuzey ve güney vadisi vardır ve İsfahan şehrinden eski yargıçların şapkası şeklinde görülebilen zirvesinin şeklinden dolayı bu adla anılır. Külahgazi Dağı'nın dik eğimle oluşturulan iki taş kayası uzaktan bir şapka gibi görünüyor.
Külahgazi Milli Parkı birçok ekoturistik cazibeye sahiptir. Bu parkta yer alan Şeydan ve Külahgazi Sıra Dağları birçok dağcının ilgisini çekmiştir. Bu bölgenin fosil rezervleri de en zengin kaynaklardan biridir ve araştırmacılar için çok iyi bir yer olarak kabul edilebilir. Ayrıca bu parkın bitki örtüsü ve hayvan örtüsü olarak 252 bitki türü, 17 memeli türü, 44 kuş türü, 11 sürüngen türü ve 1-2 yaşamlı türünün varlığı bu milli parkın bir diğer değerli cazibesidir.
Tahran Radyosu.
Külahgazi Dağı uygun taşlarla yüksek duvarları nedeniyle kaya tırmanışı için uygundur. Bu nedenle kaya tırmanışçılarının ilgisini çekmiş ve içinde çeşitli rotalar açılmıştır. Dağın güneydoğu kesiminde yer alan Şahin Vadisi adlı bir vadide İsfahan'da bir dağcılık grubu çeşitli eğitim rotaları olan bir yer oluşturmuş.
Bu bölgenin bitki örtüsü çok güzel ve çeşitlidir. Öyle ki vadi ve dağın eteklerini büyümek için bir yer olarak seçen çayırlar, ağaççıklar ve ağaçlar bu turistik alanda ortaya çıkar. Külahgazi Milli Parkı'nda şaşırtıcı renklere sahip tarla çiçekleri görülebilir.
Dediğimiz gibi Külahgazi'de bugüne kadar 192 cins ve 46 familyaya ait 252 bitki türü tescil edilmiştir. Külahgazi Milli Parkı'nın bitki örtüsü, ortu bitkilerinin yanı sıra vadiler ve eteklerin farklı yerlerinde yetişen ağaç ve ağaççık türlerine sahiptir.
Yavşan, mavi kantaron, yaban gelinciği, kekik, yaban lalesi, üzerlik ve alhagi gibi çeşitli çalı bitki türleri bu bölgede bulunur. Bu parkta Prunus lisioides, dağ bademi, incir ve atlas sakız ağacı gibi ağaç ve ağaççıkların yanı sıra Akantofilum, deli otu, aynı sefa, ravent, hakşir, hodan, teke sakalı, beyaz hindiba ve benzeri gibi birçok şifalı bitki yetişmektedir. ova yavşanı ve şeytan tersi bölgede nesli tükenmekte olan türlerdir.
Külah Gazi bölgesinde birçok hayvan türü yaşamaktadır. Öyle ki bu milli parkta bugüne kadar 17 memeli türü, 44 kuş türü, 11 sürüngen türü ve 1-2 yaşamlı türü tespit edilip tescil edilmiştir. Yaban keçisi bu milli parkın başlıca hayvan türleridir ve ceylanlar Miyanku, Lagur, Latku ve Beraftab ovaları gibi geniş ovaların varlığından dolayı uygun bir nüfusa sahiptir. Bu iki türü bölgede rahatlıkla ve yakın mesafeden gözlemlemek mümkündür. Ne yazık ki bu bölge çeşitli arazi kullanımı ile kuşatılmış olması nedeniyle bir ada haline gelmiştir ve yaban hayatının diğer bölgelere göç etmesi veya bunun tersi için bir koridor bulunmamaktadır.
Külah Gazi bölgesinde 8 familya ve 4 takıma ait 16 cinse ait 17 memeli türü tespit edilmiştir ki bunlar arasında yaban keçisi, İsfahan koyunu, ceylan, leopar, yaban kedisi, kara kulak, kurt, sırtlan, bayağı tilki, çakal, tavşan, oklu kirpi, beş parmaklı Arap tavşanı, büyük gerbil, İran faresi, gri hamster, uzun kuyruklu hamster, büyük jakulus ve çeşitli farelere işaret edilebilir.
Ayrıca bu bölgede kuş çeşitliliği de fazladır. Öyle ki Külah Gazi Milli Parkı'nda bugüne kadar 31 cins ve 22 familyaya ait 46 kuş türü tespit edilmiş olup bunların bir kısmı yerli, bir kısmı ilkbahar ve yaz göçmeni veya kış göçmeni, bir kısmı da tesadüfen gözlemlenen geçici kuşlardır. Kaya Kartalı, Doğan, Bayağı Şahin, Küçük Akbaba, Kerkenez Keklik, Bayağı Kum Kekli, Toy Kuşu, Bayağı Bartlak, Üveyik bu bölgedeki kuş türlerinden bazılarıdır.
Külah Gazi Milli Parkı'nda 11 cins ve 7 familyaya ait 11 sürüngen türü tespit edilmiştir. Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası, engerek, boynuzlu engerek, tirmar örgü yılanı, leopar yılanı, hazar çöl varanı, iri pullu kaya agaması, çevik agama, gri kurbağa agaması, pürüzlü kuyruklu geko ve yavaş kuyruklu geko bu türlerin bazılarıdır.
Ayrıca bu bölgenin aşağısında sadece 1-2 yaşamlı türü olan Arap yeşil kurbağası tespit edilmiştir. Bu türün Külah Gazi Milli Parkı'nda dağılımı pınarların kenarı, yalaklar ve Miyanku ovasındaki Lord Sefit tarlası gibi daha yeşil bölgeler ile sınırlıdır.
Külah Gazi Milli Parkı bölgenin kuzeybatısında yer alan ve İsfahan Şehriza yoluna bakan Laşterbaş Çevre Bekçiliği, karakol ve konaklama tesisleri ile donatılmış Lagur Ziyaretçi Eğitim Merkezi ve bölgenin güneyinde bulunan Sedat Uzun Menzilli Kamerası gibi koruma ekipmanı ve tesislerine sahiptir. Ayrıca bu bölge bölgenin doğusunda ve Muhammedabad şehri civarında Muhammedabad Çevre Bekçiliği Karakoluna ve gece devriyelerinde kullanılan Çeşme Tuti, Karne ve Külah Bozor gözlem noktalarına sahiptir.
Doğa ve vahşi yaşamla ilgilenenler Külah Gazi Milli Parkı'nı ziyaret etmek için İsfahan Çevre İdaresi'nden izin almalı. İsfahan'dan Şehriza'ya giden yolda 40 kilometre gittikten sonra yol polisine ve Mübareke Sanayi Sitesi kavşağına ulaşmadan önce Külah Gazi'nin ana çevre bekçiliği bulunuyor. İzni yanınızda da bulundurarak çevre bekçilerinden dağcılık, doğa turizmi ve milli parkta gezmek için gerekli talimatları alabilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, İran'da Korunan Yaban Hayatı adlı programın 6. bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsuri.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.idib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Bir sonraki programda görüşmemiz dileğiyle. Allah'a emanet olun.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri, ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: "Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır." Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri, dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali Aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir.
Tahran Radyosu.
İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor: "Birçok iyi şiir gördük. Fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar, değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Allah.